Ot, İskender Pala, 12. ayrım. Otur kardeş, buyur ye. Evin tek odadan ibaret olduğunu yeniden gözden geçirdim. İçeride bizden gayrı kimse yoktu. Ekmek sıcaktı. Peki ama yumurtayı sade yağda kim pişirmişti? Ben yerken o anlattı. Vaktiyle buralarda bir aşık yaşardı. Günlerden birinde hata işledi. Kasti olmayan bir davranışı suç sayıldı ve kaçmaya mecbur oldu. Bir yıl boyunca yedi iklim dört bucağı dolaştı. Kah çöllere düştü, kah sahralar gezdi. O farkında değildi ama zaman akarken ayrılık takatini kesmiş, özlemi arttıkça artmıştı. Bir gün sevgili aklına düştü. Kendi kendisine dedi ki, sevgilinin hasretine artık tahammülüm kalmadı. Sabır bu ateşi söndürmüyor bir türlü. Varayım onun olduğu yere gideyim, karanlıkta yaşamaya alışmasam da aydınlığa çıkayım ve sevgilinin ayaklarına kapanıp şöyle yalvarayım. Ah gönüller sultanı, işte canımı senin önüne attım. İster beni bağışlayarak dirilt, ister boynumu vurdur. İşte koyun misali boynum. Ey ay yüzlü, senin önünde kesilip ölmek başka yerde dirilip sultan olmaktan yeğdir. Bin kere denedim ki sensiz yaşamak acıdır. Ey gönlümün istediği, sura üfürür gibi seslen bana ki yeniden hayat bulayım. Biçare aşık hazırlandı dostlarına, ben o sevgiliye gidiyorum artık ne olacaksa olsun diyerek seher rüzgarına arkadaş olup yola koyuldu. Köylünün anlatışı yüreğimi yerinden sökmüş gibiydi, lokmalar boğazıma dizildi, ekmek elimden düştü. Ben de bir yıldır dolanıp durmadaydım, ben de sevgiliyi özlemiştim. O sırada gördüm ki Sitare ile İbrahim ekmeklerini sahandaki yumurtaya banıyorlardı. İsmail, İsmail nerede Sitare? Beni duymadı, yüzüme bakmadı. Kulak ruhun penceresidir derler. Köylü adamın anlattıkları canıma işlemeye devam etti. Gözlerim Sitare ile İbrahim'in, ruhum anlatılan hikayenin peşindeydi. Kalbim diyordu aşık. Kalbim ona aktı. Onun kalbi bana mermer olsa da. Onun eşiği diyordu, benim vatanım orasıdır. Çünkü sevgili orada oturur. İtiraz edenlere, sakın gitme, başından kork diyenlere, vatan sevgisi imandadır hadisini okuyordu. Aklım fikrim varsa bu işten vazgeç diyenlere, pervane gibi başını oraya atma diyenlere, zincire vurulmaya, zindana atılmaya mı heveslisin diyenlere, o sevgili seni kesmek için bıçak bilemekte diyenlere hiç aldırış etmedi. Kendi ayağıyla zindana gider gibi yürüdü. Önden bir çeken, arkadan bir iten vardı sanki. Gönlünün sultanına, gönüller sultanına doğru ilerliyordu. Köylü gönlünün sultanı derken gözümün önünde Sitare vardı ama gönüller sultan dediği vakit onun yerini nur yüzlü bir adam aldı. Kırklı yaşlarında, elinde asa, gülümseyen biri. Köylü, vatan sevgisi imandadır dediği sırada gözümün önünde Sarıcaköy'ü veya Ucasar'ı getirmek istedim. Lakin başaramadım. Nedense gözüme bir dergah ile bazı dervişler görünüyordu. Köylü hikayesine devam ediyordu. Yol, yol. Çöllerin kumları ipek halılar gibi, çimenlerin yeşilleri kadife döşenmiş yollar gibi geliyor, aşık ilerliyordu. Yollar tepeler aşıp da sevgilinin yurdunu görünce heyecandan düşüp bayıldı. Aklı aşkın sır bahçelerine doğru aşıp gitmişti. Onun mahallesine ayak bastığında herkes hayret içinde kaldı. Kimisi durma kaç diyordu hala, kimisi Allah rızası için kendi kanına girme diye yalvarıyordu. Aşıksa kayıtsız cevap veriyordu. Ben susuzluk hastalığına tutulmuş bir hastayım. Su beni çekti getirdi. Suyun beni öldüreceğini bilsem de şimdi sudan kaçamam. Yüzlerce kez ölsem de, bin kez can versem de bu böyledir. Üstelik bir zamanlar sevgiliden kaçtığım için çok pişmanım. Şimdi varın, deyin ona. Ne kadar öfkeliyse benden çıkarsın öfkesini. Benim aşk sarhoşu olan canıma ne istiyorsa yapsın. Bu aşk mahkumuna ne ceza reva görüyorsa işlesin. Şimdi kurban bayramıdır, ben de onun kurbanlığı. Bir kurbanlık ancak bayramda kesilmek için beslenir. Ben bu canımı kurbanlığa hazırladım. Ruhumun haşrı, canımın dirilmesi için nefsimin kurban olması gerek. Hayat ancak nefsin ölümündedir. Aşıklar ruhun dirilmesini nefsin ölümünde buldular. Susuzluk hastasının ölümü sudan olacak madem, Bir can korkusuyla sevgiliden kaçar mıyım artık? Irmağın gölden, ya ki denizden kaçtığı nerede duyulmuş? Ben göl olmaya, belki denizde kendimi yok etmeye, o denize katışmaya gelmişim. Gitmekten korkar mıyım? Irmaktaki su denize akınca sıfattan ve attan kurtulup zatı baki kalır. İşte bu yüzden bir zamanlar sevgiliden kaçtığım için pişmanım. Şimdi kendimi onun güzellik fidanına asmak için geldim. Deyin gönüller sultanına ki suçlu kulu idamına razı olup gelmiştir. Köylü zihnimi okuyor gibi anlatıyordu. Beni ırmak gibi akıtıyor, bir denize kavuşturuyordu. Gönüller sultanı dediği sırada gözümün önünde aynı yüz belirdi. Bu sefer bana gel işareti yapıyordu. Zihnimin beni aldattığını düşünürken kendimi hikayeyi dinler buldum. Aşıkın gönül sultanına haber verdiler. Herkes merakla bekliyordu. Acaba asacak mı, kesecek mi, parçalatacak mı? O güzelim kalbine bir merhamet gelmişti oysa. Seher vaktinde şöyle yakardı. Ey yüce Allah! Ey tek olan, bir olan Allah! O bir hata işlemişti, biz de onu gördük. O bizim merhametimizi bilmeden bizden uzaklaştı. Belki korkarak kaçtı. Bir korkunun içinde binlerce umut gizlidir. Ben korkmayan bir edepsizi korkuturum ama korkan birini korkutmaktan merhametine sığınırım. Sonra şöyle düşündü o sevgili. Soğuk tencere için ateş lazımdır ama ateşten kaynayan coşan bir tencereye ne? Emin ve korkusuz olanları bilgiyle, bildikleri kabahatleriyle korkutmak nasıl evla ise, korkanları da korkudan halas etmek öyle evladır. Ben yamacıyım. Yamanması gereken yeri yamarım. Sonunda o aşığı huzura getirdiler. Getirdiler getirmesine de yüzü öyle safran kesildi, bedeni öyle mecalsiz düşüp bayıldı ki can kuşu kafesinde yoktu sanki. Kuru bir dal gibi düşmüş oldu. Nedimler, nedimeler koştular, yüzüne gül suyu serptiler, buhurlarla tütsülediler. Sevgilisi başucuna vardı. Dedi ki, ne garip. Aşık gönül ateşiyle sevgiliyi arar fakat sevgiliyi görünce kendini kaybeder. Sonra o aşığın kulağına fısıldadı. Ey aşık, sevgili geldi, bak ben geldim. Aç eteğini doldurmaya inci getirdim. Nefesin kesildiyse ben sana nefes vereyim. Gönlün öldüyse ben onu dirilteyim. Sana taze can ihsan edeyim. Ey can, vuslat kapısını açtık. Dön geriye, gel bize. Bak dilsiz dudaksız sana o eski sırları söylemekteyim. Aç gözünü ey zümrüdü anka, Kaf Dağı'ndan dön aramıza. Anlatan adamın son cümlesiyle kendime gelir gibi oldum. Sanki dön aramıza dediği için gittiğim yerlerden dönmeye çalışıyordum. Elinde asa olan adamın görüntüsü yavaş yavaş kayboldu. Yerini hikayeyi anlatan köylünün görüntüsü aldı. Hayalden gerçeğe dönmekte olduğumu biliyordum ama her şey henüz karışıktı. Köylüye baktım, gözlerinde yaş vardı, yanağımı yokladım, ıslaktı. Eliyle gözümü silerken, biliyor musun kardeş dedi, biliyor musun, bu gece Mevlid kandilidir. Bu hikaye onun şerefine sana anlatıldı. Var gideceğin yere böyle git, sevgili eşiğinde böyle can ver. Başımı iki elinin arasına aldı, gerisini hayal meyal hatırlıyorum. Çölde ayaklarım kumlara batmış, zor ilerliyor ve uzaktan görünen Mekke'ye varmaya çalışıyordum. Birden çevrem nura gark oldu. Arştan arza bir nur yağmurudur başladı. Yerlerde ırmaklar akıyor, suyun rengi nura dönüyordu. Kullardan kimi bir nur ırmağından içiyor ve içen herkes yine nur olup yürüyordu. İçmeyenler ise karardıkça kararmaya başladılar. Bildim ki asır saadettir ve mümin ile münafık fark olunmaktadır. Gözlerimi açabildim hayret. Caminin duvarı dibinde büzülmüş yatıyordum. Elimde hala sıcak ekmek ve tereyağı kokusu vardı. Çevreme bakındım. Kimse olmadığı gibi akşamki gibi bir yol, akşam girdiğim tek odalı kulübede yoktu. Bir rüya değildi. İşte karnım da toktu. İyi ama kimdi o? Titriyordum. Hatırladıkça daha fazla titriyordum. Asıl rüya şimdi başlıyor gibiydi. Beni birisi çağırıyordu. Bana hikaye anlatan bir hayal görmüştüm. Hikayenin içinde önce sitare, sonra da başka hayal gülümsemişti. Nefsim bütün sırların hazinesi olan aklımı karıştırdı. Hepsi birbirine mi dönüşmüşlerdi yoksa hepsi ayrı mıydı bilemedim. Sanki bir erik dalına çıkmışım da orada üzüm yiyordum. Ama bahçe sahibi gelince cevizlerini neden yediğimi sormuştu. Her şey ruhum kadar karmakarışıktı. Bir ses duydum, fısıltı gibi bir ses. "Hey Yunus, bu yana gel." Baktım Nur olmuştu ve elindeki asa ile yol bularak yürüyordu. İkinci bölüm, Derviş. Tapduk Sultan. Tapduk Sultan, iç huzuru ve derinlik. Odunun bile dost doğrusu. Haram yeme, yalan deme. Abakay derviş ve merhemleri. Bilmem zikriyle her şeyi unutmak. Oduncu Yunus. Ahiler. İsmail'den bir haber. Benim o aşk bahrisi, denizler hayran bana. Derya benim katremdir, zerreler umman bana. Yoluna varmak ile varmamak, eşiğini bulmak ile bulmamak arasında tereddütler geçirirken ne kadar yürüdüğümü, kaç zaman yol teptiğimi tam hatırlayamıyorum. Karar verdiğimde kavurucu güneşin altındaydım ve o andan itibaren koşarak, çırpınarak, özleyerek, can atarak vardım kapısına. Ve elbette biliyordum orada kaç gün, kaç zaman kalacağımı. O gün Kurban Bayramı'nın ilk günüydü. Temmuz sıcağında kurban olmaya dergahına varmıştım. Yorgundum. Ama dizlerim heyecandan titriyordu. Beni reddeder korkusu içimde bir ateş topuna döndü. Huzuruna girdiğimde başı yerde, içine yönelmiş tefekkürdeydi. Ona ne adımı söyledim ne geliş nedenimi. Uzunca bir müddet öylece bekledim. Neden sonra başını kaldırdığında afalladım. Kalbim duracak gibiydi. Böyle bir şey olabilir miydi? Bu sefer hayal görmediğimden iyice emin olmak için kolumu çimdikledim. Hayır, hayır, gördüğüm doğruydu. İşte onu görüyordum. Daha evvel Gönüller Sultanı diye gözümün önünde beliren yüzü. Demek benden haberdardı ve beni yönlendirmişti. Demek erik de, üzüm de, ceviz de aslında oydu. Eğer öyleyse derdim de, dermanım da, suçum da, fermanım da onun elindeydi. Dilim tutula yazdı. Başımı yere eğdim. Göz göze gelmeye tahammül edemeyeceğimi düşündüm. Kurbanlığa hazır olduğumu hissettim. Sanki bacaklarım birbirine dolanıyordu. Ne kadar geciktin Yunus. Hey aslanlı yadigarı. Ah aslanlı Hacı Bektaş, hünkârımın selamını getirdim efendim. Aslanlı yadigarı, sen ne kadar dünya kokuyorsun. Bu sözden alınmalı mıydım, dünya koktuğum için beni azarlamış mıydı, kestiremedim. Elleriyle başımı tuttuğunda anladım gözlerinin görmediğini. Parmaklarını yüzümde gezdirdi. Tanımak istediği herkese böyle yaparmış. Sonra iki omuzumdan tuttu, bütün yorgunluğumun bedenimden akıp gittiğini hissettim. O da bunu hissetti zannederim. Var hizmet et, emek getir, nasibini al. Ne hizmet var ise yapalım efendim. Hele bak, ne eksikse dağdan odun getir, kuyudan su. Beni her şeyimle teslim aldığını hissetmiştim. İrademi elimden eline verdim. İçimdeki kavgaların sükuna varacağını anladım. Huzurundan ayrılmak için hareketlendiğim sırada, aslanlı yadigarı dedi beni kabul ettiğini ima eden bir sevecenlikle. Yanlış olan, zor olan, hüsrana götüren kulun hata yapması değil, hatada ısrar etmesidir. Allah'ın bir değil bin tövbe kapısı vardır. Senin de amel defterini dürdükleri bir günün geleceğini sakın unutma. Azrail canını alır, zaman şanını unutturur. Kara toprağa tenini, karacakları gün olur. Var işini doğru yap. Bu dergahta adını güzellikle andır. Özünü tevhide uydur, yüzünü Mevla'ya döndür. Kimseye razını açma, iven davranma. Özünü tevhide tapşır, bedenini dergaha bağışla. Bu ilk sözler benim için çok önemliydi. Fakat aynı günün akşamında beni kalacağım hücreye ilettiklerinde aynı sözleri nefsimde denemek zorunda kalacağımı bilemezdim. Çünkü hücreye vardığımda kavganın ortasına düştüğümü anladım. Karşımda bir çekik göz oturuyordu. Mum ışığında yüzü gayet net görebildiğim derviş kıyafetine bürünmüş bir çekik göz. Tapduk Emre'nin halifesi. Rehberimin o olduğunu söyledi. Sonra da birkaç aylar ona uymam, her dediğini yapmam ve tesbihatına eşlik etmem gerektiğini tembih edip gitti. Kolum kanadım kırılmıştı sanki. Az evvelki heyecanımdan hiç eser kalmamıştı. İçim içime sığmıyordu. Bunların soyu yüzünden her şeyimi kaybetmiştim ve kurtuluş umuduyla geldiğim kapıda yine onlardan biriyle karşılaşıyordum. Yunus kardeş, ikrar ayin öğrenecek. Bu bahçede açan güllerin kokusunu alacak, dikenlerini ayıklayacaksın, he mi? Somurtarak he dedim. İşte iplik, işte yağlık. İki rekat namazdır aramızdaki sır. Dediğini yapıp namaza durdum. Öfkem o derece kabarıktı ki Fatiha'dan sonra Tebbet suresini okumayı kurdum aklımdan. Ama ne olduysa o namaz esnasında oldu. İçime bir ferahlık yayıldı. Duygularım yumuşadı. Kendimden sıyrıldım, kinimi unuttum. Sonra iradem değiştiriliyordu. Belki de Tapduk Emre'nin ilk cümleleri etkisini gösteriyor, içim yıkanıyordu. Birden kendimi çekik gözün yanına diz çökmüş buldum. Sitare'yi ve İbrahim'i düşündüm. Zihnimde çatışma vardı. Bir yanda sevdiklerimi onun gibiler yüzünden yitirmiş, İsmail'i onlara kaptırmış olmanın öfkesi, diğer yandan içimde güneş görmüş buz misali eriyip giden kin. Şaşkın olduğumu hissetmiş olmalıydı. Salavat getirdikten sonra sordu. Erenler meydanında mürşidine teslim olup rızada bulundun mu? Beli bulunmuşum. Gayrı haram yeme, yemem, yalan deme, demem, zina etme, kin gütme, peki. Elinle koymadığını alma, gözünle görmediğini söyleme, olur. Işık ister misin, nur ister misin? İsterim. O halde döktüğün varsa doldur, ağlattığın varsa güldür, yıktığın varsa yap, gayrı hidayet versin çalap. Artık eyvallah de. Önce kendime hakim olarak, sonra rıza göstererek, en sonunda da içime sevinç dolarak, hücre arkadaşımın her hareketini, her söylediğini tekrar ettim. Bu bir tür tarikata giriş ahitnamesi, bir yemin olmalıydı. Pişman olacağım bir cümleyi tekrarlamamış, zaten eskiden beri olduğum hali tasdik etmiş gibiydim. Rehberimin yüzüne baktım. Tıpkı Tapduk Sultanım gibi bunun da ama olduğunu fark ettim. Bu dergâhta insanların hakikati görmeleri için gözleri kör mü olmak zorunda acaba diye düşündüm. Sabah olduğunda ne önceki saldırgan halimden ne de tedirginliğimden bir eser kalmıştı. Hücre arkadaşımı o gece Allah için sevdim. Anladım ki çekik gözün benden aldığını bana yine bir çekik göz verecekti. Allah alırken de verirken de bana bunları vasıta etmişti. Adı Abakay idi. Baycu Han'ın akrabalarından imiş. 5 yıl kadar evvel bir okun ucuna bağlanmış uçan ateş topu gözlerini kör etmiş. Ve o da Tapduk Sultanımın kapısında huzur aramış. Sonraki 2 yıl boyunca onunla bütün sırlarımızı paylaştık. Dilimizi çok iyi konuşuyordu ve bilhassa bitkilerin isimlerini çok iyi öğrenmişti. Çünkü benden her gün ayrı bir ot, ayrı bir ağaç kökü veya mantar getirmemi isterdi. İstediği bitkilerin çoğu ana yurdundaki dağların bitkileri olup benim odun topladığım dağlarda, ormanlarda bulunmuyordu. Veya ben bilemiyordum. Ama getirdiklerimin üzerinde çalışarak, onları işlemlerden geçirerek tekkede boş kalan zamanını dolduruyordu. Abakay bir hekimdi ve aynı zamanda zehir ustasıydı. Hangi bitkilerden ne derece etkili zehirler yapılabileceğini çok iyi biliyor. El yordamıyla iş görüyor, kaynatarak elde ettiği sıvı zehirleri ve ilaçları küçük toprak kaplara dolduruyor, ayda bir de merkebe binip 1,5 gün yol teperek diğer dervişleriyle birlikte Konya pazarına götürüyordu. Abakay derviş hastalıklara uygun ilaçlar, merhemler ve şuruplar kaynatabilsin, farelerden tarla haşeratına, tabakhanelerden mürekkep kârhanelerine dek her iş kolu için iyi zehirler hazırlayabilsin diye 2 yılda her türlü bitkinin özelliğini öğrendim. Onun zehir yaptığı bitkilerden hangilerinin ne tür hastalıklara şifa olduğunu ben de az çok biliyordum artık. Burnu çok iyi koku alıyor, ezaları üretirken bilhassa kokularına göre tasnif ediyordu. Bense kapağını açtığım bir kabın kokusundaki keskinliğe bakarak ancak şurup mu zehir mi olduğunu anlayabiliyordum. Abakay her ne kadar insanlara zarar verecek zehirleri üretmediğini söylese de ben en keskin kokulu zehirleri satın alanların bunlarla insanları zehirlediklerinden hep şüphe duyuyordum. Zaten onun da müşterileri hekimlerden çok kahinler, büyücüler ve çekik göz cellatlarıymış. 12. ayrımın sonu, sayfa 137, devamı 13. ayrımda.